Ayrım 8, Salyangoz, Hayko Bağdat, sayfa 110. Ermenilik, sürekli kaybetme hali. Karma evliliklerin onaylanmamasında anlaşılır gerekçeler vardır elbet. Dinsel, etnik, kültürel farklılıkları olan iki insanın bir araya gelişinde oluşan tehdit algısı büyüktür. Aileye yeni dahil olan gelin veya damat beraberinde yeni bir bilgi taşıyacaktır öbür tarafa. Öncelikle bu bilgiden korkarız. Sahip olduğumuz geleneksel olan tüm birikimlerimiz bu yeni bilgiyle eksilecek, berelenecek zannederiz. Bir bilginin başka bir bilgiyi eksiltebileceğini zannettiğimiz ender aptallaşma hallerimizden birisidir bu durum. Çoğunluk için mevcut olan kaygıları az çok biliyorsunuz. Ben asıl azınlıkların karma evliliklere bakışındaki en temel itirazdan bahsetmek istiyorum. Ermenilik soykırım faciasından sonra tek bir motivasyon ile şekilleniyor. Kaybetmek, sürekli kaybetmek, akrabalarını, bir nesli kaybetmek, yaşadığın şehri, kasabayı, köyü, yürüdüğün sokakları kaybetmek, evi, toprağı, bahçeyi, kümesi kaybetmek, okulunu, kiliseni, hastaneni, gazeteni kaybetmek, konuştuğun dili, lehçeyi, edebiyatı, şiiri, alfabeyi kaybetmek. Özgür, onurlu ve eşit bir yurttaş olarak ata toprağında yaşayabileceğine olan umudunu kaybetmek. Bütün bu haller Ermeni toplumunu da muhafazakarlaştırıyor elbette. Var olan kaygılar karşısında hayatta kalabileceği refleksler geliştiriyor insanlar. İçeriye dönük bir hayat yaşamanın, dışarıdan gelen her şeye karşı büyük bir ön yargı taşımasının altında bu sebepler yatıyor olmalı. Bu hale bir de diaspora olmanın getirdiği sıkıntılarını ekleyin. Kökünden koparılmış ağaç misali yaban ellerde tutunmaya çalışan bu insanların, akrabalarımızın yüzyıllık hikayelerini düşünün. Arjantin'de yaşayan Yozgatlıların, Almanya'da yaşayan Sivaslıların korkularını, hasretlerini, acılarını anlamaya çalışın. Ne demek istediğim daha kolay anlaşılacak o zaman. Almanya'ya giden Türkiye'li Ermeni işçi. Almanya acı vatan. İnsanların en vahşi, vicdanların en ölü, şehirlerin en yıkık günleri. İkinci Dünya Savaşı. Savaşın üstünden geçmiş olsun da bir 15 yıl geçmiş daha. Almanya'yı yeniden yaratmak gerek, işçi gerek. Eldekiler yetmeyince işçi olarak gurbete giden Türkiye'lilerin dramatik öyküsü başlıyor. Bir deliliğin enkazını kaldırmaya gitti milyonlar. Birkaç bin Deutsche Mark için yaban ellerde geçen ömürlerin hikayesini bıraktılar bizlere. Bizim Ahmet Emmi de onlardan biri. 1960'larda giden ilk işçi kafilelerinden. Sivas'ın Zara ilçesinden çıkıp İstanbul'a şöyle bir uğrayıp ver eline Almanya diyerek bir tersanede kaynakçı olarak bulmuş kendini. Bekar lojmanlarından birine sığınmış, insanların ekmeklerini paylaştığı, aynı dili konuşan herkesin birbirini kardeş bellediği, yorgun iş dönüşlerinde sadece memleket hasretini konuşacak kadar takatlerinin kaldığı zor günler. Memleket anlatmışlar her gece. Sivas'ı, Konya'yı, Bursa'yı, Mardin'i konuşmuşlar, şehirlerinin güzelliklerini yarıştırmışlar, ailelerini konuşmuşlar, çocuklarını, eşlerini, dayılarını, amcalarını ezbere bilir olmuşlar birbirlerinin. Bizim Ahmet emmi hayatı orada kurmuş, 3 çocuğu olmuş, 2 kız 1 erkek, hepsini evlendirmiş. Hatta oğul Burak gelip memleketten kız almış. Düğünü de adetlerine göre memlekette yapıp öyle gitmişler Almanya'ya. Gelinin adı Siranuş. Almanya'da bütün komşular merak içinde tabii. Yemeğe Bismillah diye başlayan, evinin baş köşesinde hacca giden eşin dostun getirdiği Kabe fotoğrafları asılı, haramete el sürmeyen, bayramlarda eli öpülen Ahmet emminin Siranuş adında bir Ermeni gelini gelecek memleketten. Gelin kendisine gösterilen fazladan ilgiyi anlayıvermiş hemen. Aslında gerçek komşuların merak ettiğinden başka bir yerde saklıymış. Bizim bu Ahmet emmi Zara'nın en iyi Ermenice İncil okuyan, eşrafın hürmet ettiği Artina'nın oğlu Agop'tan başkası değilmiş. Alman denen yabancıların ülkesinde kendi toprağından beraberce geldiği insanların arasında nedense Ermeni olduğunu söylemekten imtina etmiş. Hristiyan memlekette Noel kutlamaktansa kader arkadaşları arasında Ramazan kutlamak daha tanıdık, daha güvenli gelmiş. Yaş 70'i geçince de gurbetçi ahalinin içinde Ahmet emmi gerçek adının Agop olduğunu alenen ilan edemezmiş elbet. Fakat çocukların kendi kimlikleriyle yaşamasını engellemeyi gerektirecek kadar da güvenlik sorunu yokmuş artık. Bugün Cumhuriyet Bayramı. Gün boyu Cumhuriyet'in kazanımlarının önemini konuşacağız. Muasır medeniyetler seviyesinde olabilmek için kat ettiğimiz mesafeyi gururla anlatacağız. Kuruluş felsefemizin bugünlerde iyiliş edilmeye çalışıldığından dem vuracağız. İyi de Cumhuriyet kazanımları dediğimiz olgu aynı zamanda kimlerin kayıpları? Bu ülkenin kadim halkları, inançları, kiliseleri, dilleri, gelenekleri nerede? Bugün dünyanın her köşesine dağılmış, bir ezan sesi duyduğunda memleket hasretiyle ağlayan, yegane Hristiyan toplulukları olan Ermeniler, Rumlar, Süryaniler nerede? Başka memleketlerde bile Ermeni olduğunu saklamak zorunda kalan insanların içlerindeki korku nereden geliyor? Muasır medeniyet denen seviye varlık vergileriyle, 6-7 Eylüllerle, gaspla, cinayetle, baskıyla, ırkçı milli eğitim müfredatlarıyla sindirilen, düşmanlaştırılan, gönderilen insanlara reva görülen muamele midir? Varlığını, kültürünü, kimliğini ayıplı mal gibi saklamak zorunda kalan Aleviler, Kürtler, Müslümanlar, Hristiyanlar hangi coşkuyla kutlayacaklar bayramı? İnkarla, asimilasyon politikalarıyla, silahla, zulümle üzerine basılan tüm kimliklere bir özür borcu yok mu bu cumhuriyetin? İyileşmeye, normalleşmeye ihtiyacımız var artık. Sanırım bugün 90 yıllık argümanlarla geçmişin tüm suçlarını sahiplenmeye hazır insanlardan çok fazla nutuk dinleyeceğiz. Önümüzdeki 90 yılı da ancak bu bilgilerle yaşarsak mutlu olacaklarına inanmış olmalılar. Ne diyelim, tüm inananların bayramı kutlu olsun o vakit. Dipnot: bu yazı 29 Ekim 2013'te Taraf gazetesinde yayımlanmıştır. Hayatımın ikinci yarısı. Adada şimdi yaz. Çocuklar Karagöz yan kampından topluca yokuş aşağı denize inerken terliklerini her zamankinden çok vura vura yürüyorlar. Acaba biz de buradayız demek için mi? Kiliseden bir çocuk şarkısı geliyor. Ben bu şarkıyı biliyor muyum? Şarkı başlıyor ama bitmiyor, hep aynı yerde kesiliyor. Bir filmin tekrar şarkısı gibi. Adada adayı anlatmak, üstelik şimdi iki çocuğun babası olarak. Kimseye söylemeyin, ayrıca sakallarımda yer yer beyazlar var. Çocukları seyretmesi ne güzel. Bütün kavga onlara rağmen veriliyor. Söylenirken de hep onlar için diyerek. Onların hayatlarında manastırdaki kamp ne kadar olacak? Onların da Minos'u, Deli Ali'si, Süreyya'sı olacak mı peki? Onların da güvenli alanı mı ada? Yazdım işte, burada bitse olmaz mı? Bu kadarı iyi gelmedi mi size? Bitse? Biten bir şey oldu zaten. Benim eğlenceli, yalnız, kalabalık, korumalı korumasız çocukluğum bitti. Hoyrat, öfkeli ama her zaman neşeli ilk gençliğim. Anladığımı sandıkça karışan, çelişkilerle tanışan gençliğim bitti. Hayatımın ikinci yarısı başlayacak şimdi. Kitaptaki ikinci yarı. Yok, hayatımda da öyle. Adadayım. Bu kitabı yazıyorum. İkinci yarısını anlatmam lazım. Yazamıyorum. Günlerdir kıvranıp duruyorum işte. İşi yokuşa sürüyorum. Huysuzluk ediyorum. Suratım kızarıp duruyor. Bu kitap nasıl devam etmeli bilmiyorum. Bu satırları kitaba ekleyecek miyim onu da bilmiyorum. Tamam, asıl sıradaki başlığı nasıl atacağımı bilmiyorum. Galiba korkuyorum. Hrant abiyi vurdular. Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde Tokatlayan Pasajı'nın üst katında bir ofisim vardı. Ercan abiyle oturuyorduk. Telefon geldi Ercan'a. Ne konuştular bilmiyorum. Fakat yüzü kireç gibi oldu birden çocuğun. Abisi öldü zannettim. Öyle kötü oldu işte suratı. Telefonu kapattı, biraz sustu, düşündü. Hayko, Hrant'ı öldürmüşler dedi sonra. Grant'ı vurmuşlar deseydi keşke. İkinci bir soru sorma hakkım olurdu o vakit. Öldürmüşler dedi. Elimle ağzımı kapattığımı hatırlıyorum. Sonra parmaklarımın arasından akan kanı gördüğümü hatırlıyorum. Burnum kanıyor. Ofisten çıktım ve koşmaya başladım. Polis metroyu kapatmış katil uzağa kaçmasın diye. Agos'un önüne doğru birkaç kilometrelik yolu koşarak kat ettim. Geldiğimde emniyet şeridi çekilmiş, kimse Agos'a yaklaştırılmıyor. Hrant abi yerde, üzerine gazete kağıdı serilmiş. Sonradan bir örtü serdilerdi. Bir polis ile itişerek, akrabam o benim, bırak oraya gideyim diye bağırdığımı hatırlıyorum. Gazete kağıdı ile örtülür mü insan bey insafsızlar? Kim yatıyor yerde? Sadece Hrant mı öldü şimdi? Herkes niye bu kadar sessiz? Bekliyor muyduk bu ölümü? Hazırlıklı mıydık? İnsan böyle bir ölüme hazırlıklı olabilir mi? Rakel ve çocuklar gelmiş kapıya. Allah'tan cenazeyi kaldırmışlar. Çocukları bağırıyor aşağıda. Nereye saklanmalıyız? Niye herkes birbirinden gözlerini kaçırıyor? Bizim bir suçumuz yok ki. Niye utanıyoruz? Daha hava yeni karardı. Kapıya gelen binlerce insan kim? Cenazeyi konuşmaya başladı bile insanlar Agos'ta. Erken değil mi? Yeterince ağlamadık ki. Niye yeterince ağlamadık biz? Doktor gelmiş Agos'a. Fena olanların tansiyonunu ölçüyor. Benimki 18'e çıkmış. İyi ki burnun kanadı diyor hemşire bana. İyiyim aslında ben. Ağlamıyorum bile işte. Cenazeyi konuşmaya başlamışız. Kapı önüne gelen insanlara yakalarını asacakları Hrant abi fotoğrafı ve toplu iğne temin etmek gerekiyor. Agos'taki en büyük koşuşturmanın sebebi bu olmuş birden. Zaman niye durmamış? Rakel ile çocuklar nereye götürüldü acaba? Yanlarında kim vardı ki? Toplu iğneler geldi bile. Ümit Kıvanç herkese niye bağırıyor bu kadar? Televizyoncular gelmiş, mikrofonlara konuşacak başka Ermeni kaldı mı ki etrafta? Aydın Engin niye bağırıyor herkese? Kapının önü çok kalabalık oldu. Toplu iğne yetmeyecek galiba. Cenaze salı günü kalksın kararı alındı. Ne kadar çabuk salı oldu böyle. Cenaze arabasının ön koltuğuna Garo ile ben oturacakmışız. Görev dağılımı yapıldı. Ama ben o kadar cenaze yakını değilim ki. Cenazeyi almaya gitmemiz gerekiyor. Tabut Kumkapı Kilisesi'nde, ölü yıkama bölümünde. Gidip bir baksam mı oraya? Ama ben o kadar cenaze yakını değilim ki. Tabutu niye yere koymuşlar? Hrant abinin eline tutuşturdukları şey ne? Agos nüshası olmalı o. Hrant abinin kaşları fena çatık, kızgın bakıyor sanki. Tabut yerleşti arabaya. Yollar çok kalabalık değil mi? Yol kenarına biriken binlerce insan önce tabuta, sonra ön koltukta oturanlara bakıyor. Garo, gördün mü herkes ağlıyor. Biz niye ağlamıyoruz? Ne yapacağız şimdi Garo? Mezarlığa gidilecek. Televizyoncular mikrofon uzatıyor. Konuşalım mı? Ben konuşmaya hevesliydim ya zaten. Ama Hrant abi konuştukça bizim konuşmamız anlamlıydı ya. Biz konuştuktan sonra ona dönüp olmuş mu abi diye soracaktık ya. Kızgın mısın Garo? Daha önce hiç bu kadar kızdın mı? Cenaze çok kalabalık olmuş diyorlar. Sevinelim mi? Annem arıyor. Ne diyeceğim şimdi ben ona? Annem ağlıyor telefonda. Kim kimi teselli edecek şimdi? Her şey yeni mi başlıyor? Her şey bitmedi mi aslında? Bilmiyorum. Annem de bilmiyor. Annem kadar kızgınım artık ben. Meydandaki güvercin sürüleri. Önce söz vardı diyor ya, kutsal metin, artık yok. Ensenden kan akıttılar. Hrant'ın arkasından yazı yazma görevi düşen onlarca yürek kadar sıkışmışım ben. Nereden yazayım şimdi? Hangi bilgim, hangi doğrum, hangi duygum yeter iki kelam etmeye? Ensenden kan akıttılar. Bildiğim üç cümle vardı, şimdi bir tane. Serde Ermenilik var, oradan duymalıyım bu çığlığı desem benden ancak birkaç cümle. Azınlık masası polis departmanındaki memurun keyfe keder yönettiği bir cemaat iken ben de varım diyen, sorgulayan ve talep eden bir Ermeni halkı yarattım bizlerden. Yani sen ah dediğinde orada olmayanlar, gazetenin önünde nöbet tutanlar, yüzleri kızaranlar, utananlar, bile bile öldürülmene şahit yazılanlar, mum yakanlar, ilk defa slogan atanlar, canı yananlar, belli bir süre sonra yine sokakta Ermeni olmaktan gizlenerek yürüyecek olanlar, şaşıranlar, biz Ermeniler. Seni yaşatamadık, yani seni öldürdük. On binler geldi gazeteye. Hepimiz Hrant'ız, hepimiz Ermeniyiz dediler. Demek ki hepimiz öldük, hepimizin ensesinden kan aktı. Yani hepimiz 2.80 yatırıldık asfalta. Ensenden kan akıttılar, utanıyorum. Öldürülecek ikinci bir Ermeni olmadığımdan. Yani bana dair tüm nefreti vücudunla göğüsleyerek bu toprağa gömmenden dolayı, yani benim için ensene kurşun yediğinden, utanıyorum. Vurulduğun yerde nöbet beklemekten. Bir pişmanlık bildirgesi, bir öz eleştiri olsun ancak arkandan yazabildiğim birkaç satır. Beni affet, şiir gibi yazılardan haz etmiyorum diyordun. Ama başka türlüsü çıkmıyor şimdilerde. Yaz, durma dediydin. Gel Ağustos'ta köşe al, hep yaz. İki satırlık nefesimi seninle tüketmemiş olmanın vicdan azabıdır şimdi arkadan yazmak benimkisi. Güvercin sürüleri, bir sokak çocuğu bir taş atar ve bir tanesini avlar ensesinden meydandaki sürünün. Geri kalanları uçuşur ve güvenli çatılara konarlar hızlıca. Yani havada olma halidir şimdi bizlerinki. Nereye konmalı? Tehlikenin geçmesini bekleyip her an yeniden uçmaya hazır kıta bir halk. Şimdi ben utanıyorum. Bir miras addedeceksek birilerimize... Ya bir güvercin ürkekliği, ya bir arslan cesareti, başım üstüne. Yüzyıldır yıldırılan ve yüzyıldır ayağa kalkan bir geçmişim var benim. Bir yolunu bulur dirilirim senin yattığın yerden. Ne dediydi senin için bir genç? Hrant Dink, 1954-1915. Yani ben, yani sen çoktandır yokuz esasen buralarda. Bir gölge bir hayalet edasıyla vücut bulmaya çalıştıkça elimizden alınan bedenlerimiz, umutlarımız, sahte yaşamlarımız var uzunca zamandır. Gerçek değiliz hala. Buz gibi ölümün hangi tortuyu bırakacak bilmiyorum. Her yutkunduğumda düğümlenen boğazıma ama yalnızım, yorgunum, sensizim şimdi. Önce söz vardı diyor ya kutsal metin, artık yok. Dipnot: bu yazı 21 Ocak 2007 tarihinde Agos gazetesinde yayınlanmıştır. Hrant Dink ne anlattı ki insanlara? Bu toprakların üzerinde binlerce yıldır medeniyet kurmuş olan Ermenilere ne oldu? Sokaktaki insanlar onların adlarını anarken eğer küfrü basmazsa yekten, nereden gelmişler ki onlar diye sorabiliyorsa, burada bir sorun yok mu gerçekten? Bir yerden gelmediklerini, aksine buralardan gittiklerini bilmiyor musunuz? Yaşadığınız şehirde, köyde mutlaka bu halkın bir izi olduğu halde bu büyük cehalet nasıl oluşabildi? Bence Ermenilerin bugün yaşadıkları en büyük sorun başlarına gelen felaketlerin izi değildir sadece. Bu toplumun hafızasından silinmişiz. Konuşmaya nereden başlamalı? Buldozer gibi üzerinden geçilen bir medeniyetin şeytanlaştırılmış kimliğine sahip olmanın yorucu halleridir yaşadıklarımız. Siyasetçilerin affedersin demeden adını anmadığı, tüm kötülüklerin ardında olağan şüpheli olarak kaynayan kazanlara attığı bir kavmin meseleye itiraz eden evladıydı Hrant Dink. Yüksek siyasi fikirlere, yakışıklı analizlere, akademik sunumlara ihtiyaç duymadan, sadece gözümüzün içine bakarak konuşmaktan korkmadığı için koca bir resmi ideolojiye takla attırabilmişti Hrant Dink. Bir anda ülkedeki entelektüel kesimin cazibe merkezi haline gelmişti. Peki neden? Bilmedikleri hangi bilgiyi buldular onda? Normal şartlarda küçümseyecekleri, eksik bulacakları, bir adamın etrafında pervane olmalarına yol açan o cazibe neydi? Soykırımı Hrant'tan öğrendiklerini gururla anlatabilecek kadar yüzsüzleşebilmeleri nasıl oldu? Hiç mi duymamışlardı, hiç mi okumamışlardı, cesaret mi edememişlerdi? Toplumun memleketteki dayısına benzeterek aşkla dinlediği bu adamın hangi numarasına tav oldular? Numara yapmamasına mı yoksa? Şimdi nerelere kayboldular peki? Ağızlarından çıkan en büyük cümle artık ne cenazeydi ama. Trajikomik bir hal bu. Arkadaşının cenazesindeki kalabalıkla övünüyorsun sen. Osman Bey'in ortasında vurulmuş arkadaşının cenazesiyle övünüyorsun. Adalet diye kapısını çaldığımız bütün devlet kurumları kendisini katile yakın hissediyor. Devletin bütün anlayışı, bütün varlığı, bütün kurumları cinayetin içerisinde olduğu halde üstelik ölülerle övünüyorsun. Ölülerle övünüyoruz. Ölüleri nasıl kaldırdığımızla övünüyoruz.
8. ayrımın sonu. Sayfa 124.